Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sayın dinleyenlerimiz. Programımızı Kadriye Şenel hazırlıyor. Cihan Aktepe var teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a kısa bir süre için İpek'ten aldım mikrofonu, İpek Erdem'den. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Programımızda kullanacağımız telefon numaraları +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Bir de e-posta adresimiz var. goçveiltica@trt.net.tr. Sevgili dinleyenlerimiz, göç olgusu artık ülkemizin gerçeklerinden biri. Türkiye'deki binlerce sığınmacı ve mültecinin sorunlarına çözüm bulmak, temel haklarına erişmelerine, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek sağlamak üzere pek çok çalışma yürütülüyor. Toplumda göç konusunda farkındalık yaratmak ve ilgili makamların göçmenlerin sorunlarına dikkatini çekmek amacıyla faaliyetler sürdürülüyor. 1995 yılında kurulan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, bu yönde çalışan sivil toplum kuruluşları sadece biri. Dernek 7 ilde yerel halk ve yerel yönetimlerin göç olgusuna bakışını, sığınmacılara, mültecilere yönelik algısını ölçmek üzere bir araştırma yaptı. Bugünkü programımızda da söz konusu araştırmayı anlatacağız. Öncelikle bu proje nasıl ortaya çıktı? Hedefi ve içeriği, kapsamı nelerdi? Bunlardan bahsedeceğiz. Programımızda biliyorsunuz her zaman olduğu gibi programımızın danışmanı Profesör Doktor Mehmet Ok Yayuz, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden kendileri. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Ve Aysun Toprak bizimle birlikteler. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kayıt Projesi Koordinatörüsünüz değil mi Aysun?
Evet.
Zor bir görev bu.
Biraz. Evet, evet. Öyle denilebilir.
Aysun hocamız heyecanlı biraz ama evet, yani evet. Sizin işiniz burada olmaktan daha zor bence. Emin olun.
Kesinlikle öyledir.
Sonra mı karar vereceksiniz?
Şimdi daha rahat olduğumu düşünüyorum şu an.
Güzel, evet. Çok sevindim.
Çok ama çok sevindim. Güzel giriş yaptınız, rahatladı hemen.
Güzel.
Yani kutluyorum evet. Sizi gerçekten.
Evet, biz de, yani program öncesi sohbetler çok işe yarar. Evet, tabii takdim de çok önemlidir ama sizler çok kıymetlisiniz bizim için.
Teşekkür ederim.
Sizler bizim bilgi kaynağımızsınız. Çünkü yurt dışında yaşayanlar bazı şeyleri somutlaşmış ve bilimsel verilere sizlerin anlattıklarıyla ulaşabiliyorlar. O yüzden bugünkü konumuz hocam, siz başlatın, devam edin.
Tamam. Dediğim gibi her zaman klasik giriş. Uzmanımız Aysun gerçekten heyecanlı ama biraz heyecanı gitti. Sağ olasın sizin mücadelenizle. Çok iyi oldu. Şöyle bir şey demek lazım. Aslında bu 2010'da zannedersem yürütülen bir projeydi derneğin. Sığınmacı Göçmenler Derneği. Ve bu Türkiye'de bir ilk. Aslında sadece Türkiye'de bir ilk bile değil. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Emek göçü süreciyle de ilgilendiğim için evet. Mesela emek göçü sürecinde böyle algı nedir, insanlar ne düşünüyorlar, sığınmacı ne, mülteci ne, insanlar niye ülkelerini terk ediyorlar, bu gibi sorular çok çok geç aslında bu alana sokuldu. Dolayısıyla bu dünya çapında bile ilklerden bir tanesi. Bu projede zannedersem şey çok önemli. Çünkü Türkiye'de hep konuşuyoruz bu konuyu. O kadar çok şu an hele, o kadar çok ülkelerinden kaçmak zorunda olan insan var ki. Ama hala belli bir kesim için ya bu konu hiç yok ya da bilgisizlikten kaynaklanan ön yargılar söz konusu. Zannedersem bu proje biraz da bu ön yargıları ölçmek, daha sonra sunmak, nasıl üstesinden gelebilmek, ön yargılar nereden kaynaklanıyor gibi bir proje bağlamında yürütüldü. Bence önemli. Ki şöyle bir şey de var. Daha o zamanlar 2010'da tabii bu Suriyeli meselesi o kadar yaygın değildi. Benim yanılmıyorsam o zamanlar 40 bin civarında, o civarda klasik tırnak içerisinde sığınmacı Türkiye'de vardı. Şu an biliyorsunuz sadece 2 milyona yakın Suriyeliler var. Kesinlikle. Dolayısıyla çok erken bir proje, bir proto, yani bir nasıl söyleyeyim, bir pilot projesi sayılabilir.
Evet, kesinlikle.
Ve bence STK'ların yapması gereken konulardan biri zaten bu. Çünkü şunu da hemen söyleyeyim birazcık, daha sonra Aysun'un görüşünü alırız. STK'lar şu an birazcık devletin ya da kurumların yapmak zorunda olduklarını yapmak zorunda kalıyorlar. Örneğin kayıt işleri, yani bürokratik işler çoğaldı. Aslında STK'ların asıl faaliyet alanları toplumsal işler değil mi? Sosyopsikolojik destek, sahada çalışmak, eğitim, olasılıklarına erişim, sağlığa erişim vesaire vesaire. Bunlar yeniden bu projeyle birlikte de hatırlat atılması lazım.
Şey
çünkü
mi acaba
asıl
hocam?
Amaç bu.
Hani esas devletin üstlenmesi gereken bir görev ama belki STK'lar bu konuda duyarlı davranıyorlar. Bir ihmal görüyorlar. Belki sonrasında olabilecek problemleri öngörüp erken müdahale biz de taşın elini, taşın altına elimizi sokalım
yani,
diyorlar.
Yani farkındalık meselesi burada çünkü çok önemli. Yani farkındalık yaratmak. Bir de tabii ki hep şeyi vurgulamak lazım bu gibi konularda. Bu da önemli. Çok konuşmayacağım artık. Yani nasıl söyleyeyim? Hani herkes göçmendir sonuçta. Herkes bu duruma düşebilir. Yani Suriye meselesinde gördük. Yani ne kadar hızlı, ne kadar çabuk işler değişti. Ve çok çok nispeten nasıl söyleyeyim, durağan, sabit, kötü olmayan koşullardan insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla hepimizin başına gelebilecek bir olay. Ve aslında STK'ların bir alanda bu. Ama korkarım, onu sonra konuşuruz. Bu alan tabii daralıyor. Çünkü dediğim gibi artık bu insanları barındırma, sağlamak, işte kayıt altına almak, o kadar işler çoğaldı ki. Dolayısıyla ama bu farkındalık meselesi ihmal edilmemeli diye düşünüyorum,
evet,
değil mi Aysun?
Yani bu önemliydi. Zaten buna parmak basılmaya çalışıldı.
Evet.
2010-2011 yılları arasında SGDD, SABEV, DİHA, Avrupa finansmanı kapsamında bu projeye gönül verdiler diyelim. Farkındalık olayını vurgulamak için 7 ilde yapılan bir kabul, tarama ve barınma merkezleri oluşturuldu. 750 kişiyi kapsayacaktı bu araştırma.
Hangi iller bunlar? Var mı elinizdeki verilerde?
Tabii ki iller Ankara, İzmir, Van, Erzurum, Gaziantep, Kırklareli ve Kayseri.
Evet.
Başlıcaları bunlar. Hı. 750 kişiyle yapılacaktı. Buralarda kurulan kabul, koruma ve barınma merkezlerinde kamu kuruluşlarının, vatandaşların ve aynı zamanda mültecilerin duruma dair bilgileri alınması isteniyordu. Daha sonra yapılan çalışmalarda iki bölüme ayrıldı proje. İlkin bu algılar anket olarak toplanıldı ve daha sonrasında bu durumda neler yapılabilir diye kamu kuruluşlarıyla görüşüldü. En sonunda da bir proje kapsamında belgesel yayınlandı.
Evet.
Yani mültecilerin bulundukları durumu yansıtan.
Bu yayın nerede yapıldı?
Yani proje yayınlandığı zaman bir belgesel gösterimi de yapıldı.
Ha, anladım. Yani bu şey televizyonlarda falan yayınlanan
Yok.
Bir
Hayır,
şey
maalesef.
Değil yani.
Evet.
Maalesef ama değil
maalesef,
mi?
Kesinlikle.
Çünkü o zamanlar tabii şimdi bile yani dikkat edin aslında televizyon hala mesela çok böyle bilgi ya da rakam falan veriyor ama bu tür konularda böyle bilgilendirici yayınlar hala çok yaygın
hani
da değil.
Hani kamu spotları değil mi? Öyle bir şey var ya. Acaba
kamu spotları
öyle bir şey
var.
Mi diye?
Ama hala o çok yaygın değil. Yani kamu spotu değil ama zannedersem ben de çünkü şeyin içindeydim projenin o zamanlar. Zannedersem biz toplantılar yaptık Aysun o zamanlar. Ve işte resmi temsilciler, yerel otoritelerle birlikte hani onları biraz bilgilendirmek için, aydınlatmak için toplantılar yaptık. Ve proje sonuçlarını sunduk zannedersem birkaç ilde.
Kesinlikle.
Her ilde şey yaptık biz. Toplantı.
Araştırma yapılan her ilde toplantılar yapıldı. Oralardaki yetkili birimlerle görüşülerek onlar da bu konuda bilgilendirildi. Yani 2014 Nisan ayı öncesinde göç idaresi kurulmadan henüz yani kişilerin bu alanla ilgili çok bilgisi yoktu. Kuruluşlar da ne yapacağını çok farkında değildi. Mülteci nedir? Mülteci neye erişebilir veya erişemez? Sorularında cevapsız kalınıyordu. Artan nüfusla birlikte tabii ki kişiler de artık daha bilinçlenme yoluna girdiler. En azından kuruluşlar.
Evet.
Bilinçlenmeleri gerektiğini farkına vardılar. Ve bu projede bu anlamda hani yasalar ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde mültecilerin ulaşabilirliğini arttırmak adına ve aynı zamanda algıyı ölçmek adına yapılmış bir proje.
Yani şöyle somut başlıklar iletecek olursak şöyle tek bir ya da bir iki cümleyle asıl hedef neydi? Amaç ne bu projedeki amaç?
Algıdaki ve askıdaki yaşamlar diye baktığımızda iki tarafı da göz önünde bulundurarak nedir?
İki tarafı derken yani bize sığınanlar
ve
bizler,
vatandaşlar arasındaki tansiyonun ya da iletişiminin, ilişkinin ne olduğuna dair bir dernek olarak hocamın da belirttiği gibi bu algıyı ölçmekti.
Evet. Peki böyle bir tansiyonu ölçtüğünüzde ne çıktı? Küçük tansiyon, büyük tansiyon ne durumdayız?
Ne denilebilir? Yani insanlar çok bilmediği için ve 2010-2011 yılından bahsediyoruz şu an. Çok çok daha kalabalık ve çok daha farkındalar diye düşünüyorum. Olumsuz bir algı var.
Değil mi?
Maalesef. Ama şunu hemen ekleyelim. Aysun da belki aynı görüşte olabilir belki. Ama bu şeylerin sonra geleceği sonuçları bilgisizlikten çok kaynaklanıyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani bu aslında bir avantaj. Çünkü bunlar nasıl söyleyeyim? Belki gerçek ön yargılar değil. Çünkü Avrupa'dan bahsettiğimiz zaman böyle çok kemikleşmiş ön yargılar varken.
Doğru.
Bizde hakikaten insanlar onu sonra göreceğiz. Bir sürü şey bilmiyorlar. Hala öyle. Yani sığınmacı kim mesela sorusunu sorduğunuz zaman farklı bilgiler ortalıkta. Oradan kaynaklanan bazı ön yargılar var.
Sığınmacı
ama bunlar aynı zamanda yok edilebilir değil mi? Öyle bir şey de görüyorsun.
Kesinlikle.
Hani yani, bilgisizlikten kaynaklanan bir ön yargı yok edebilirsin.
Elimizden geldiğince anlatmaya, çevremizdekilerden başlayıp halka bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten.
Şurada bir küçük bir yani bir anlam farkı var anladığım kadarıyla. Mehmet Hocam da söyledi. Dinleyicimizle onu lütfen paylaşalım. Mülteci ve sığınmacı. Fark var.
Tabii.
Tabii ki.
Evet. O zaman tabii açalım ki, hocam.
Şöyle ama onu zaten çok kısa açalım. Yani sığınmacı kabaca bir ülke işte kaçıp mülteci statüsüne başvuran.
Suriyelilerin yaşadı.
Suriyeliler biraz daha farklı. Suriyeliler aslında nasıl söyleyelim tırnak içerisinde konuk olarak kabul edilip geçici bir koruma altındalar ve geri gönderilmek üzere buradalar. Diğer sığınmacılar mülteci statüsünü aldıktan sonra ki o uzun bir iki ayaklı bir prosedür. Üçüncü ülkeye. Amerika'ya falan gönderiliyorlar. Suriye durumu biraz farklı.
Tamam.
Suriye kendi ülkelerine geri gönderilmek üzere buradalar.
Evet.
Ama tabii ki toplumdaki algı bu ayrımı zaten yapamıyor. Onlar için nasıl söyleyelim? Hangi ülkelerden o zamanlar 2010'da onu konuşuruz? Hangi ülkelerden geliyorlar? Ne için geliyorlar? Bence önemli sorulardan biri Aysun sorusu olabilir. Hani ne için geliyorlar? Onu bile insanlar anlayamayabiliyorlar değil mi?
Tabii ki yani ne gelen için insanlar kaçıyor? Neden geldiğini, sadece bir herhangi bir sebepten geldiğini bilmiyorlar. Irak, İran, Afganistan başlıca olmak üzere diğer Afrika ülkelerinden gelen bütün sığınmacılar Türkiye'ye geliyorlar öncelikle. Çünkü Türkiye bir kabul ülkesi aslında, geçiş ülkesi geçiş ülkesi olduğu için buradan daha sonra üçüncü bir ülkeye yerleştirilmek daha kolay olacağı düşünülüyor.
Evet.
Sayı ve nüfus yine aynı. Irak, İran, Afganistan çok fazla gelmekte. Hala ülkeye sığınmaktalar. Ama dediğiniz gibi halk neden gelindiğini bilmiyor. Ama siyasi ve ekonomik sebepler.
Sözünü yine kesiyor da Aysun. Ama yine de aslında bu ilk ya Türkiye'de. Aslında gerçekten bilgilendirmeyi çok titiz yapmak lazım. Almanya örneğini vereyim, başka bir konu.
Tamam.
Düşünsenize 55'ten beri yemek göçü var Avrupa'ya. Ve hala bir Avrupalı'ya bile sorduğunuz zaman yani 50 yılı aşkın böyle bir süreç yaşanıyor insanlar. Orada 3. 4. kuşak.
Evet.
Ve normal bir Avrupalı'ya bile sorduğunuz zaman orada hala şeyi bilmez adam mesela icabında. Niye geldi, nasıl oldu, kim getirdi? Dolayısıyla zannedersin bu bilgilendirme çok önemli değil mi? Çünkü insanlar
kesinlikle
ne kadar yayın bile yapılsa televizyonda orada burada hala çoğu zaman insanların kaçmak zorunda olduklarını anlamıyorlar.
Evet, hala neden kaçıldığı sorgulanabiliyor. Çünkü savaş bitti gibi gösterilen bir durum var. Ama halk orada hala siyasetin ve ekonominin pençesinde zor şartlarda kaldığı için artık orada bir sebebi kalmıyor yaşamasının. Ve toplu bir hareketle komşusu gittiği zaman kendisi de gitmesi gerektiğini düşünebiliyor. Kendisi hiçbir sıkıntı yaşamasa bile. Buraya geldiklerinde de bir açıklama yapılamıyor tabii ki. Yani hani insanlara savaştan kaçtım diyemese bile kaçmak zorunda olduğunu açıklayacak. Karşıdaki de onu anlayamıyor neden kaçtığını. Yani hem anlatamamak ve hem de anlamamak var. Ve takibi de dediğiniz gibi televizyondan veya diğer basın kanallarından biraz zor. Yani yeteri kadar verilmediğini düşünüyorum ben durumların.
Bence de yani o çok nettir.
Yani komşu ülkelerimizde olmakta olan hadiselerin hiçbirinin farkında olmadığımızı düşünüyorum ben.
Doğru. Bence hatta daha ileriye gidebiliriz. Mesela Almanya'da, Avrupa'da hala bu yıllar içerisinde bu göç tarihini anlatan, uzunca anlatan bir belgesel bile hatırlamıyorum. Yani uzun bir dizi şey şeklinde. Artık Türkiye'de bu, Türkiye bununla olması lazım. Hı-hı. Çünkü dedik ya ta o zaman sonra geleceğiz sonuçlar. O zaman o kadar ön yargılar varken, hı-hı, bugün o kadar baskı altında sokaklarda görünen insanlar var. Bunun yaygınlaşmaması için değil mi? Hı-hı, aslında böyle bir bilgilendirme faaliyetleri. Hani biz burada hep şey konuşuyoruz bu derneğin. İşte bir sürü işler yapılıyor. Çocuk destek merkezleri var. Sahada çalışılıyor ama İnsanlar bunu hala bunun farkında değiller. Bununla ilgili bir şeyler yapmak lazım değil mi Aysun? Ne diyorsun?
Evet, kesinlikle.
Zaten kesinlikle başka çaresi yok. Katılmaktan başka.
Bu alanda göçler esin gelmesi iyi oldu. Derneklerde verilebilecek bütün psikososyal ve hatta kayıt olarak bütün desteğini vermekte. Göç idaresiyle beraber daha çok haklarına ulaşabilecekler ve en azından haklarını bilecekler. Ve algıdaki yaşamlar ve askıdaki yaşamlar projesi bunun aslında ilk adımlarından birisi, hı hı hı, kıvamında.
Evet, bu konuya biz devam edeceğiz. Kısa bir süre sonra sayın dinleyenlerimiz, yerel halkın ve yerel yönetimlerin göçe, mültecilere, hı hı, sığınmacılara ilişkin algısını ölçmek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarından bahsedeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Evet sayın dinleyenlerimiz, pekala böyle bir çalışmaya kimler katıldı Aysun Hanım? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Tabii, düzenlenen bir anketle bahsedilen 7 ilde 750 kişi, hı hı, ama karışık bir topluluk olacaktı bu.
Karışıktan kastımız?
Mülteciler ve vatandaşları, hı, vatandaşların toplam sayısı olarak. Hı hı. Kamu kurumlarıyla görüşüldü, valilikler, barolar ve ayrıca sağlık kuruluşlarıyla da görüşüldü diyebiliyorum. Daha sonra alınan anket sonuçları bir istatistik bilgi çıkardı elimize. Hı hı. Yaklaşımlar nedir? Kişiler mülteci olarak haklarından ne kadar haklarını ne kadar biliyorlar? Ve vatandaşlar bundan ne kadar haberdarlar?
Doğru, hakları var mıymış?
Kesinlikle hakları, hı hı, vardı.
Bakın bilmiyormuşuz.
Hani, tabii ki.
Hadi söyleyin bize. Ne hakları var? Zor bir soru bu. Tamam. Belki Mehmet Hocam aydınlatır bizi bu konuda. Yani mültecilerin hakları neler?
Valla eğitim hakkını. Şimdi çok uzun bir konu. Eğitim, sağlık.
Ama eğitim hakkı,
bütün bu haklar. Aslında bunlar. Evet, aslında bütün bu haklar zaten herkes için geçerli olan haklar. İşte, hı, sorun hemen orada iyi bir şey söylediniz. Bir noktaya vurgu yaptınız. Ben geçenlerde İstanbul'daydım bir konferansta. Hı. Orada mesela şu an bir proje yapılıyor. İşte çünkü koordinasyonsuzluk söz konusu. İşte bu insanlar sokakta olabiliyor. Hakları var. Ve bazen yerel yönetim bu herkese ait haklar olduğunu bilmiyor. Mesela şöyle bir şey var. Orada etnik, mezhep falan filan bakmaksızın yardım etmek zorundalar. Hı. Ve yerel yöneticiler şunu diyebiliyorlar mesela. Ben Türk vatandaşlarından sorumluyum. Onlar beni ilgilendirmez. Dolayısıyla aslında her alanda eşit hakları var. Hı. Ve zannedersem Aysun, bunları da yerel yöneticiler bile bazen çok bilmeyebiliyorlar. Değil mi? Böyle bir sorun var. Yani aslında bütün haklara sahipler.
Evet.
Yani bütün anayasalarda da olduğu gibi. Orada herkese ait haklar vardır. Sadece bazı özel spesifik alanlarda vatandaşlara ait haklar vardır. Örneğin iş yeri açmak gibi. Hı. Zaten bu kadar spesifik konulara girmediğimiz için sığınmacılık konusunda eğitim, sağlık, erişim falan filan bunlar herkese ait
temel
olan haklar.
Evet.
Ama işte bu proje zannedersem bu yerel yönetimlerin şeyini de ölçüyor. Yani adam ya da kadın yerel yönetimde sorumluluk sahibi ama bunları bilmiyor zannedersem,
evet,
değil mi?
Onlarla çok ilgilenmiyoruz
bir
gibi.
İlgilenmiyoruz gibi cevap verebiliyor.
Açıklama
yapabiliyorlar. Ve hala verebiliyorlar, işte mesele bu.
Hala.
Dolayısıyla bu bir prototip, bu bir pilot araştırmaydı ama hala bu, hmm, bilgi çok yaygın olmayabilir. Çok önemli bir şey bu bence. Ve biz de o toplantılarda zaten bunun için biraz da o bilgileri sunmaya çalıştık. Evet. Bunlar herkese ait haklar.
Evet.
Şimdi Aysuncuğum, hangi alanlarda sorular soruldu böyle kategorize edersen, en önemli alanlar? Yani
algılarına dair
bir alan.
Önce ne düşünüldükleri soruldu.
Çok önemli.
Yani bu mülteci kimdir sorusuna birçok kişi cevap veremedi. nedenini, neden iltica edildiği, neden iltica edildiğine dair de hiçbir fikirleri olmadığı söylendi. Birçok istatistik tablo gösteriyor ki hani bu, neler yapılabilire dair de hiçbir fikirleri olmadığı halkın.
Yani kamu kuruluşları çalışanlar da böyle cevaplar verebiliyor.
Kesinlikle İkisi neler de. Yapılabileceğine dair çok bir fikirleri oluşmamıştı o zamanlar. Yani proje kapsamında konuşuyoruz. 2010 ve 2011'i kapsıyor bu. O zaman böyleydi ama şu an günümüze baktığımızda daha çok farkındalık söz konusu. Çünkü göç idaresi ve STK'ların da elini taşın altına koyarak buraya destek vermesi durumunda ve sayıların da çok artmasını da göz önünde bulundurursak daha farkında bir halk var diye düşünüyorum.
Peki çoğunluk bu cevaba mülteci kim bilmiyoruz mu dedi, yoksa böyle uyduruk cevaplar da mı verildi? Yani bazı kesinlikle ilginç cevaplar verildi mi örneğin?
Dış ülkeden gelen kim geliyorsa onları mülteci olarak algılama görüyorum gibi bir durum vardı. Yani bu Avrupa'da olabilir, Orta Doğu'da olabilir gibi bir durum
vardı. Hatta başka Türkiye'den gelenlerin bile oraya koyuyorlar. Ne bileyim, doğudan başka illerden gelenleri de mi?
Hayır, o şeye koyuyorlar. O kadar değil. Çok şükür ki o kadar değil.
Peki şey soruldu herhalde, bir de daha böyle ne düşünüyorsunuz onların hakkında gibi sorular da vardı.
Kesinlikle bir xenofobia söz konusu aslında. Çünkü işin, emeğin veya yani meskenin paylaşılması gibi sıkıntılar var insanların kafasında.
Xenofobia kelimesini bir de dinleyenlerimiz için açar mısınız?
Yani
dinleyenler olabilir çünkü.
Hani insandan nefret etmek ama
yabancı düşmanı.
Yabancılık düşmanı.
Ötekinden
ötekileştirmek.
Haz etmemek.
Aynen öyle. Bu çok yaygın. Hala da yaygın maalesef. Kalabalık artışla beraber.
Bunun oranı ne kadardı mesela bu araştırmada? Yani büyük bir kesim mi böyle düşünüyor?
Antipati duyan.
Büyük bir kesim
mi? Aslında çok büyük bir oran diyemeyiz. Çünkü 7 ilde yapılmış bir araştırma. Şu an neredeyse 80 ilin 80'inde de mülteci ve sığınmacılar var. Ama o güne baktığımızda sayı 750 sayısına bile bazı illerde ulaşılamadığı olabilmiş. Yani o kadar kamu kuruluşu katılımcı olamamış ya da mülteci yokmuş orada gibi durumlar söz konusu. Oran ama yine de istenilen şeye, sonuca ulaşılmış diye düşünüyorum.
Ya ne anlamda? Yani şimdi şey sorusu vardı, hani antipati duyanların sayısı yüksek miydi?
Maalesef.
Çok mu yüksekti?
Maalesef. Mesela daha orada olumsuz
bakanlar.
Bakanlar
ne kadar fazla. Oran bir şey örnek verebilir misin bir?
Yüzde 65 diyebiliriz. 65
buna. Bunun nedenini sordunuz mu Aysun?
Nedenini
ben kendimce bir cevap veriyorum örneğin iç konuşmamda ama yani size neler söylendi?
Tabii şöyle, geliyorlar, ucuza çalışıyorlar. Biz burada işsizken yurt dışından ya da başka ülkelerden gelerek bizim iş gücümüzü çalıyorlar. Konuştukları dilleri anlamıyoruz. Burada bir iletişimsizlik söz konusu. Bu da hiç hoş karşılanmıyor. Karşınızdaki size bir şey anlatıyor ve anlamıyorsunuz. Bu sizde sinir bile oluşturabilir. Yani siz orada öfkelenebilirsiniz de sırf anlamadığınız için. Temel sebepler bunlar, küçük temel ama gündelik hayatta çok karşılaşılan şeyler.
Düzenin bozulması ile ilgili kaygıları var mı insanların? Yani bir oturmuş düzenleri var. Hepimiz belki koskoca bir şehirde yaşıyoruz. Birbirimizi tanımıyoruz ama ne olursa olsun ya o şehir bizim şehrimiz ve hepimiz oradayız. Bu düzeni birisinin dışarıdan gelip bize uyum sağlamak değil de bu uyumu bozmak yönünde davranışları olursa kaygısı.
Kesinlikle bunu da
hissediyor
olabilirler. Başlıca sebeplerden sayabiliriz.
Ama bunu bugün de duyuyorsunuzdur çevrenizde.
Hala devam etmekte.
Arkadaşlarda, akademik sabit, çevrede dahil sabit olmak üzere. Bu devam ediyor.
Bu değişmeyecek olan bir şey.
Evet, bu sanki değişmeyecek. Dolayısıyla işte entegrasyon, uyumlarını sağlamak, teşvik etmek, onları biraz yapmak lazım. Çünkü insanların yaşam alanları daraltıldığı zaman gerçekten de bu önyargıyı yok etmek de çok zor. Ama işin enteresan tarafı bu araştırmada bu illerin bazılarında şey yok, yabancı da yok çok fazla.
Evet.
Buna rağmen böyle konuşuyorlar. İşin daha enteresan tarafı.
Evet, yani bunu nasıl açıklıyorsun? Böyle bir...
Yani hiç henüz öyle bir şey altına girmemişler. Düzenleri duruyor, sabit, duran, hiç öyle bir tehdit de yok. Buna rağmen...
Bu yine bilgisizlikten kaynaklanıyor.
Bilgisizlikten kaynaklıyor. Onun için demin bir kelime kullandın. O belki biraz yanlış o zaman, bu ksenofobia kelimesi. Çünkü ksenofobia kelimesinin genelde çok büyük bir kelime. yabancı düşmanlığı, ırkçılık da barındırıyor. Öyle bir şey yok ama değil mi? Öyle bir şey çıkmadı buradan.
Henüz.
Ya mesela ırkçılık diyebilir miyiz buna?
Diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Bazı durumlarda diyebilmemiz söz konusu bence. Yani ırkçılık.
O çünkü nasıl yansıdın buraya?
Anket sonuçlarında veya anketin içinde bütün Arapça konuşanları Arap olarak nitelendiriliyor. Hı hı. Ya da anlamadığı bütün dilleri Arapça olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla Farsça konuşan bir adama da yani işte hı hı. kötü Araplar geldiler, düzenimizi bozdular, huzurumuzu kaçırdılar gibi yaklaşımlarda bulunabiliyorlar.
Ama şimdi Mehmet Hocam şöyle bir şey de var. Yani kişi eğer mülteci kelimesini sorduğunuz kişiler çoğu bilmiyor dediklerimize biz aynı kişilere yine ırkçılık kelimesini soruyorsak yani buradan alınacak yanıt tartışılır bence. Yani mülteciyi bilmeyen ırkçılık ne kadar geniş bir kelime yani ne kadar sizler daha iyi biliyorsunuz bunu. Yani buna evet ırkçıyım bu konuda diyen bir insanın ne demek istediğini anlamak kolay olmayabilir. Yani orada da bir şüphe var bence.
Bazı durumlarda yani ırkçılık vari diyelim o zaman düzeltmek
bence.
Hayır ama antipatiye.
Hayır ama çünkü bunlar büyük ama bunlar büyük kavramlar. Hep evet, bu programda hep dikkat ediyorum. Büyük kavramları her zaman kullanmamalıyız. Mesela geto da öyle bir kavram.
Değil mi?
Şimdi onu başka bir konuda mesela bizim insanlarımız getolarda yaşıyorlar deniyor. Öyle bir şey yok. Geto çok vahim ve büyük bir kavram. Yani tasfiyeyle ilgili. Faşizmde insanlar Varşova getoda öldürülüyorlar, tasfiye ediliyorlar. Siz o kadar büyük bir kavramı alıp bir mahalleye, bir kesimin çoğunlukta olduğu bir mahalleye atfedemezsiniz. Değil yani mi? Büyük kavramlara onun için diyorum sadece biraz dikkatli kullanmak lazım. Bir de ırkçılık dediğiniz şeyin farklı boyutları var ve bizde henüz o yıllarda henüz o şeye ulaşmamıştı. Hani ırkçılığın siyasi bir toplumsal boyutu var ve siyasetçiler bunu biraz da alevlendirdikleri zaman tehlikeli olabilir. Ama zannedersem o yıllarda en azından
böyle
bir durum söz konusu değil.
Söz konusu değil.
Ve şunu soracağım Aysun, bu insanları aydınlattığınız zaman bu anket mesela senin görüşün ne? Bu adama desen ki böyle kadına senin düşüncen yanlış, bu insanlar şu nedenlerden geliyorlar. O zaman bunlar dönüşebiliyorlar mı sence? Yani bu geçici bir durum mu? Hani bu gerçekten basit bir ön yargı mı o açıdan?
Bu durum o dönemden başlayarak aslında geçici olmadığını gösterdi.
Sence?
İnsanların evet yani büyük yüzdesi olumsuz yaklaşsa da artık bunun geçici olmadığını görerek uyum içinde en azından yaşamaya çalışmaları gerektiğini öğrendi birçoğu.
Yani aynı araştırma bugün yapılsa Ayşe
kesinlikle
onun sonuç yine
çok daha değişik sonuçlar alınacaktır.
Kesinlikle. Biraz daha yumuşadık galiba.
Yumuşadık.
Kabullenme biraz sürecine girdik. Biraz öğrendik. Biraz aynen. Aydınlandık. Tabii
insanlar konuda kalıcı olduğunu insanlar öğrendi herhalde.
Evet, yani yayın organları da bu konuda devreye girse hepimizin
daha
çok ilgisini çeken yayın kesinlikle organları girse kesinlikle çok daha büyük bir değişim beklenebilir Türk toplumunda.
Öyle umut ediyoruz evet.
Evet hocam son sözlerinizi alalım.
Evet yani dediğim gibi çok enteresan bir anlayış ama umut verici bir nokta bence hala. Biraz da bu programda biraz umutlu konuşmak lazım. gerçekten de bu böyle Avrupa'dan bildiğimiz nasıl söyleyelim yapısallaştırılmış, temellendirmeye çalışılmış bir ırkçılık değil bence. Bu böyle ön yargılarla beslenmiş, hala düzeltilebilir bir ırkçılık. Ve Aysun'la katılıyorum. Bugün böyle bir araştırma yapılsa herhalde büyük bir kesim şey diyebilecektir. Hani bu insanların kalıcı olduğunu görüyoruz. İşte çocuklar var. Biraz da belki o çocukların hani hem kızıp hani kızıyoruz da bu insanlar her yerde. Hem de hani bu insanların sefil durumlarını dikkate alıp acıma duygusu mu diyeceksiniz, şey merhamet mi diyeceksiniz? Bu da herhalde anlayış gösterebilecekler diye düşünüyorum ya bu memlekette. Bu aslında olumlu bir nokta.
Evet.
Yani henüz siyasi bir malzeme olmamış. Bunu hep söylüyoruz. Ve bu tür araştırmalar yapılarak bunu siyasi malzeme haline getirmemek lazım. Ve bazı politikacılar çok kötü davranıp bence bunu siyasi malzeme haline getirebiliyorlar. Hani bu insanlar üzerine bence politika yapılmamalı. Yani bu çok kötü bir şey.
Politika yapılmamalı. Bunlar için yeni politikalar geliştirilmeli.
Geliştirilmeli ve sonuçta bu insanlar hep konuşuyoruz. Dediğim ya %40 civarında bu insanlar kalıcı. Ve siz bunu engelleyemezsiniz. Bunlar toplumsal dinamikler ve toplumsal dinamiklere cevap verirsiniz. Biz Avrupalılar için de aynı şeyi söylüyoruz. Orada insanlarımız yaşıyor ya da başka insanlar ve siz bu toplumsal dinamiklere yanıt vereceksiniz. Siz toplumsal dinamikleri istediğiniz gibi şekillendiremezsiniz. Bu bir nasıl söyleyeyim bir nesne değil insanlar. Bunlar toplumsal olarak geliyorlar ve aile bileşimi gibi. Nasıl Avrupa'da aile birleşimini engelleyemediyseler, burada da bazı toplumsal dinamikleri engellemek yerine zemin hazırlamak lazım. Bence bunun için bu projeler önemli.
Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mehmet Okyayus, ODTÜ Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümünden kendileri ve Aysun Toprak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kayıt Projesi Koordinatörü. Katılımınız için, aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Sayın dinleyenlerimiz, önümüzdeki hafta yine aynı saatte Göç ve İltica'da görüşmek üzere.
Türkiye'de göç ve iltica.